Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım ve evet, test masamızda iPhone 11 var. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum telefonu. Birazcık daha uzun bir kullanım deneyimi elde etmek istedim bu telefon hakkında. Çünkü Android'den iOS'a geçişimi sağlayan telefon oldu bu. Ve aynı zamanda bazı şeylere alışmak gerekiyor, bazı şeyleri teker teker deneyimlemek gerekiyor detaylıca. Dolayısıyla böyle önünüze çat diye bir inceleme videosu koymak istemedim. Tüm detaylarıyla uzun bir kullanım ardından arkadaşlar aktarmak istedim bu telefon hakkındaki görüşlerimi. Şimdi incelememize geçelim. iPhone 11 ailesi 3D Touch'ın kaldırılması dolayısıyla çok daha büyük batarya ünitelerine vesile olması bir iPhone'da ilk defa geniş açı kamerasını görmemiz gibi önemli değişiklikleri getirdi. iPhone XR 2019'un ilk yarısında 26.9 milyon adet ile en çok ilgi gören telefonlardan biri olmuştu. Ben aynı ilgiyi iPhone 11'de de bekliyordum ki gördüğüm kadarıyla daha da fazla ilgi var. Apple'ın bu telefonu XR adı altında değil de abileri gibi 11 serisi adı altında tutmasının da bunda büyük etkisi oldu diye düşünüyorum. Apple'ın kutu tasarımı sabittir. Telefon görseli ve kutu içeriklerine dair bilgiler. İçinden telefonun kendisi 5 volt 1 amperlik adaptörü, evet maalesef yanlış duymadınız, bir tane Lightning kablosu ve AirPods çıkıyor. Lightning girişli olanı bu, kutuda 3.5 mm dönüştürücü yok, ekstra olarak temin etmeniz icap ediyor. Telefonun beyaz, siyah, yeşil, sarı, mor ve kırmızı renkli seçenekleri var. Misal veriyorum, yok kristal beyazı, yok kuantum mavisi, yok şafak ışığı. Yani renklerin ismiyle avlama gayesi gütmediklerini düşünüyorum ben. Şahsen beğendiğim bir yaklaşım. Sarı olanı öyle cırtlak bir sarı değil kesinlikle. Hemen hemen gördüğünüz gibi. Dikkat çekici bir renk mi peki? Evet, orasına hiçbir şey demiyorum. Alışılageldik bir renk değil sonuçta ama bir yandan da bence telefona cıvıl cıvıl, belki de daha çok gençlere hitap eden renkli bir kimlik kazandırıyor. Dolayısıyla Apple Store'daki bu şeffaf, sert kılıfı da kullanabilirsiniz veyahut kontrast renkli kılıflarla güzel bir görünüm oluşturulabilir. iPhone 11 Pro ve Pro Max'te çelik malzeme kullanılıyor gövdede ama bu telefonda iPhone 11'de alüminyum malzeme. Peki arada çok büyük bir fark oluşturuyor mu yani kalite anlamında, hissiyat anlamında? Hayır, alüminyum malzemeyi zaten biz senelerdir üst segment telefonlarda da, orta segment telefonlarda da görüyoruz. Ve bence oldukça güzel bir soğuk metal hissi var. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Arkasındaki cam yeterince tutucu. Bu telefonu illa öyle kılıfla kullanın diyemem. Bazı telefonlar elden fena kayar. Bu açıkçası arkadaşlar elinizde yeterince tutuculuk sağlayan bir cam malzeme. Genel olarak duruşuna baktığımda, sağlamlığına baktığımda şöyle elimde verdiği hissiyat güven veriyor açıkçası. Hani premium diye tabir ettiğimiz bir şey var ya, hani premium bir telefon malzeme kalitesi anlamında. Sonrasında arka camda benim sonradan öğrendiğim bir detay oldu. Bu buzlu cam kısmı, kameraların olduğu kısım. Aslında bu cam yekpare bir parça. Yani aslında iki farklı işlenmiş cam yok. Aynı cam üzerinde iki farklı işlem uygulanmış. Yani bu çoğunuzun belki de umursamayacağı bir şey ama işçilik, yani bu küçük detaylar bence büyük tabloyu zenginleştiriyor. Apple, ekranı koruyan ve arka yüzeyi kaplayan cam için bir akıllı telefondaki en sağlam cam ifadesini kullandı. Ama Apple'ın kendi formunda kullanıcılar ekranın kolay çizildiğine dair konular açmış. İkinci bir iPhone 11'im olmadığı için falçatıyı alıp ekrana dalacak halim yok ama Jerry'lik Everything kanalında gördüğüm test normal bir sağlamlığa sahip olduğunu gösteriyor. Telefon ofisimize geldiğinden beri günlük telefonum olarak kullanıyorum ben. Yaklaşık bir ay oldu ve evet, eller üstünde tutsam da 1-2 kılcal çizik oluştu. 6.1 inçlik ekranın kasaya oranı %79. 2019 yılı trendleriyle, trend telefonlarla kıyaslayınca elbette geride kalıyor. Face ID bir önceki nesilden daha hızlı. 3 boyutlu tarama yapan projeksiyon kurulumu itibarıyla en iyi yüz tarama deneyimini sağlıyor. Nadiren şifreyi gireyim de açayım diyorsunuz. Güneş gözlüğü taktığımda beni tanır mı peki diye soracak olursanız, tanıyor arkadaşlar. Her yüz tanıma sistemi bunu yapamıyor. Çerçeve konusuna gelince iPhone 11 Pro ve Pro Max'e göre çok daha kalın çerçeveler var. Şu anda birebir gösteremiyorum yan yana telefonları ama gerçekten kalınlar ve ben bu telefonu elime almadan önce şunu dedim. Yani görselleri görüp ya bu çerçeveler çok kalın gözüküyor. Ben alışamayacağım kesin, sırıtacak, sürekli her baktığımda çerçevelere bakıyor olacağım diye düşündüm ama arkadaşlar belli bir süreden sonra ben alıştım. Yani gözlerimde mi bir sıkıntı var, bünyemde mi bir sıkıntı var bilmiyorum ama belli bir süreden sonra Face ID'ye bile, yani piyasadaki en büyük çentiklerden birine bile açıkçası ben alıştım. Alışıyorum arkadaşlar. Lakin bu bünyeden bünyeye, kişiden kişiye kesinlikle değişir. Lütfen o yüzden bu konudaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtin. Siz bu kalın çerçeveleri nasıl buluyorsunuz, çentiyi nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.
Sağında ekran kilidi ki ulaşılabilir bir yerde, ses ayarları solda, üstünde de sessize alma sürgüsü var. Telefon tek elle kullanılır bir telefon. İkinci eli aradığım zamanlar oldu ama diretmedi. Lakin tek el telefonu deyince, ekrana tamamen hakim olmak deyince herhalde iPhone 11 Pro'yu tercih ederdim ben. 5.8 inç tabiri caizse elime cuk diye oturuyor. Altında stereo hoparlör kurulumunun biri, lightning girişi ve mikrofon var. Telefonda 3 mikrofon bulunuyor. Biri bu alttaki, biri ahizede, Siri için kullanılan bu, diğeri de kamera paketinin orada. 6.1 inç 19.5x9 formatında 1792x828 çözünürlüğünde Apple'ın Liquid Retina adını verdiği IPS LCD bir panel. 326 ppi gerçekten kağıt üstünde az görünebilir. Ekran sonuçta 720p'nin sadece biraz daha üstünde. Ama test edeceğiz. Renkler yeterince canlı ve doğru. Dizi film izlerken bana yeterince iyi ve keyifli geldi. Karanlığın, siyahların hakim olduğu sahnelerde OLED değilim diyor. Arkadan ışık vuruyormuş hissi var ama bir LCD'ye göre derinler. Bu konuda iPhone 11 Pro ve Pro Max'teki bir OLED gibi değil kesinlikle. IPS LCD ekran bu telefonu onlardan uygun fiyatlı yapan birkaç kalemden biri.
iPhone 11'in ekranı 625 nit'e kadar çıkabiliyor. Pro ve Pro Max ise 800 nit'e kadar çıkabiliyor. Parlaklık anlamında evet bir fark var. Sonrasında bu IPS LCD bir ekran, onlar OLED bir ekran, bunu da özellikle vurgulamış olalım. Çünkü bu iki aile arasında, yani aslında aynı aile ama Pro ile 11 arasındaki en önemli farklardan biri de panel türü arkadaşlar. Peki yani parlaklık farkı var. Güneş altında görünürlük anlamında bir fark var mı? Sıkıntı yaşadın mı? Hayır arkadaşlar. 625 nit aslında öyle hafife alınacak bir ekran parlaklığı değil. Dolayısıyla ben güneş altında rahatlıkla görebildim. Yani elimi siper edeyim de göreyim, gözümü kısayım da göreyim şeklinde bir sıkıntı kesinlikle yaşatmadı. Ama nedir? Ekran ışınının maksimum olduğunu görüyorsunuz. Kendinizi ayarlamak istediğinizde bakıyorum. Sürekli %100'de oluyor güneş ışığı altında. Şiddetli güneş ışığı altında. Görme konusunda özetle bir sıkıntı yok. Bu tarafı atlattık. Benim için en önemli endişe konusu çözünürlüktü. 6.1 inçli bu çözünürlük yeterli gelecek mi? Çünkü ben şu ana kadar hep işte 400 ppi, 500 ppi, 600 ppi piksel yoğunlukta ekranları kullanmış biri olarak keskin görüntüyü çok seviyorum. Bu telefonda ne olacak diye çok merak etmiştim. O yüzden şimdi sizlerle bir tane test yapacağız. İki tane telefon ekranını görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi iPhone 11, bir tanesi Samsung Galaxy S10e. Hangisi hangisi diye söylemiyorum ama şimdi bir tane metin görüyorsunuz. Sizce hangisi daha net? Hangisinde piksellenme var belki? Hangisi daha göze hoş geliyor? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Sağdaki mi soldaki mi? Aklınızda tutun. Şimdi sıra geldi bir tane de görsele. Yani bu yüksek çözünürlüklü bir görüntü arkadaşlar. Ekranların da çözünürlüklerinden yüksek. Ve sizce hangisi daha net? Hangisi göze daha hoş görünüyor? Şimdi geliyoruz. Cevabımız arkadaşlar sağdaki iPhone 11'di. Soldaki ise Samsung Galaxy S10'e. Şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü yani ben bu telefonun ekranından düşük çözünürlüklü olmasını bekliyordum. Neden bu kadar net? Ha, tabii Pro ve Pro Max kadar net değil. Ama neden bu kadar net? 6.1 inçte hem de. Bu çözünürlük. Arkadaşlar sebebi şu. Bu ekran IPS LCD bir ekran. LCD piksel dizilimiyle beraber geldiği için bu çözünürlük bu ekran boyutunu da kurtarıyor. Bu ekran OLED olsaydı, aynı çözünürlük kullansaydı, hani pikselleri tesbih gibi sayardık. Avantajı şu arkadaşlar. IPS LCD panel, LCD piksel dizilimi. Dolayısıyla bence gayet yeterli çözünürlükte net bir ekran.
Ekrana güç veren Apple Bionic A13 yongası. 7 nanometre plus üretim mimarili, toplam 6 çekirdekli. İkisi 2.65 GHz'e kadar çıkabilen Lightning çekirdeği, 4'ü 1.8 GHz'e kadar çıkabilen Thunder çekirdeği. Sentetik testlerde rakibi diyebileceğim Snapdragon 855 Plus'ın, Exynos 9825'in, Kirin 990'ın hayli önünde. Android tarafında kullanılan tepe yongalar genelde bir önceki senenin Bionic yongasıyla kafa kafaya geliyor. Yani misal veriyorum A13 önümüzdeki sene Android telefonlardaki yeni yongalarla kafa kafaya olacak diyebiliriz. Telefon 5G destekli değil arkadaşlar. Ben olmasını da beklemiyordum. 4G LTE olarak geçiyor ama spesifik hızı belirtilmiş değil. 4 GB RAM ve 256 GB depolama. 64, 128 ve 256 GB şeklinde seçenekler var. Sonuçta hafıza kartı yeri yok telefonun. O yüzden bence en az 128 GB olanı alınmalı. Okuma ve yazma hızları gayet iyi. Note 10 Plus'taki kadar hızlı bir depolama değil bu. Ama günlük kullanım senaryolarında hissedebileceğiniz farklar değiller bunlar. Ekran düşük çözünürlüklü olunca, Yonga da piyasadaki en güçlü Yongalardan biri olunca, GPU tarafı da bir o kadar güçlü olunca PUBG'de istediğiniz ayarları açın. Ben grafiği de, kare saniyeyi de son ayarlara getirdim ve sonuç şu, hangi sahne olursa olsun hiç düşmeyen 60 kare saniye. Açık ara şu ana kadarki en akıcı PUBG deneyimi oldu benim için. Ne dürbünü açtığınızda ne de kırmızı bölgede kafanıza bombalar yağarken kare saniye düşmüyor. Ekranı 60 Hz belki ama ben inanılmaz keyif aldım. Dolayısıyla sadece benim için değil, piyasadaki en iyi oyun telefonlarından biri olmuş. Call of Duty Mobile'da da böyle, Fortnite'da da böyle ve yüksek performanslı bir telefon sonuçta ısınıyor, ekrana da yansıyor bu ısı, rahatsız edici düzeye gelmiyor ama. Özellikle Fortnite'da ben bir sorunla karşılaştım arkadaşlar, telefon oyunda bayağı ısındı ve belirli bir ekran parlaklığının üzerine çıkmama izin vermedi. PUBG'de, Call of Duty Mobile'da veyahut başka bir oyunda bunu yapmadı, belki de bu oyuna bir güncelleme gerekiyor. Arkada 12 megapiksel f1.8 diyaframlı ana kamera ve 12 megapiksel f2.4 diyaframlı geniş açı kamerası var. Pro'lardaki 2x yakınlaştırma yok, açıkçası sık kullandığım veyahut aradığım bir şey değil optik yakınlaştırma. 4 tane LED'den oluşan çift ton flaşı ve mikrofonu es geçmeyelim. Kamera çıkıntısı telefonu masada bir miktar yalpalatıyor ama kılıf kullanıyorsanız bir sorun değil. Ana kamera, geniş açı kamerası ve özellikle ön kamera 4K 60 kare saniyeye kadar video kayıt edebiliyor. 1080p 240 kare saniyeye kadar ağır çekim destekli arka kamera, ön kamerada 1080p 120 kare saniyeye kadar destekli, buna Apple Slow Feed diyor. Ağır çekim videolara pek meraklı değilim açıkçası, hele ön kamerada test haricinde hiç kullanmadım, zevk meselesi. 12 megapiksel ana kameranın netliği gayet doyurucu. 12 megapikselin hakkını sonuna kadar verir. Fotoğraflarda ekstra bir keskinleştirme hissetmiyorsunuz, doğal keskinlikten yana. Renkler olması gerektiği kadar canlı, fotoğraf çekildikten sonra telefon ekstra kontrast veyahut renkleri daha canlı göstermek için ekstra bir şey yapmıyor. Benim iPhone'a geçme sebeplerimden biri de buydu zaten, doğallık. Sadece renk profili biraz sıcak, sarı tonlu fotoğraflar çekme eğiliminde. Tabii ki siz isterseniz fotoğraf üzerinde oynayabiliyorsunuz ki kendi fotoğraf düzenleyicisini ben doyurucu buldum. Dinamik aralık harika, bu kadar olur. Smart HDR gerçekten akıllı çalışıyor. Öyle karanlıkta kalan her şeyi çıksın ortaya derdinde değil, kıvamında. Gece modu iPhone'da icat edilmedi tabii arkadaşlar, biliyorsunuz bir süredir hayatımızda gece modu farklı telefonlarla beraber ama Apple belki de en iyisini yaptı. Buradaki mantık da şu şekilde çalışıyor, hadi geceyi gündüz yapalım şeklinde değil kesinlikle, gece karanlığında kaybolabilecek detayları keskinleştiriyor ve mümkün olduğunca noise azaltıyor. Obje ayrımı konusunda daha iyisini beklerdim ben, ufak tefek pürüzler görüyorsunuz zaman zaman. Bu konuda ilginç bir şekilde Samsung Galaxy S10 ailesi daha iyi. Deep Fusion, A13 Bionic işlemci ve nöral işlemcinin yeteneklerinin birleştiği bir teknik. Siz tek bir çekim yaptığınızı düşünseniz de aslında arka planda 9 tane çekim yapılıyor, farklı pozlamalarla yapılıyor ve bunları daha detaylı, daha keskin bir fotoğraf almak için birleştiriyor telefon. Öncelikle şunu söyleyeyim, bol ışık altında çalışmıyor Deep Fusion. Telefon yeterli ışık olduğunu düşünüyorsa Smart HDR'ı kullanıyor. Ortam ışığı az ise Deep Fusion devreye giriyor ve elde ettiğim deneyim şöyle, daha fazla detay elde ediyorsunuz, orası kesin ama bu her zaman belirgin değil. Ufak bir not, çerçeve dışı çekilen fotoğraflar diye bir ayar var, bu açıkken siz ana kamerayla da çekseniz fotoğrafı, telefon eğer gerekliyse bir tane de geniş açı kamerasıyla çekim alıyor ve bunu 30 gün boyunca telefonda tutuyor. Lakin bu ayar açıksa Deep Fusion çalışmıyor, kapalıysa eğer dediğim gibi gerektiğini düşünürse çalışıyor. Video tarafında gerçekten çok başarılı. Ben Moment adlı bir uygulamayla kullanıyorum. RAW diyebileceğim renk formatıyla ISO'sunu, pozlamasını kendim belirleyerek videolar çektim. Mikrofonunun da kalitesiyle rahatlıkla vlog kamerasına dönüştürebileceğiniz kalitede. Video stabilizasyonu S10 ailesindeki kadar iyi değil. Adımları hissettirme konusunda özellikle. Ama doyurucu mu? Doyurucu. We'll be right back. göz çekim kamerası için de benzer şeyleri söyleyeceğim. Olması gerektiği kadar keskin, yapaylık yok, renkler doğal ama bazen biraz sarıya kaçık. Ön kameranın obje ayrımı kesinlikle arka kameradan daha başarılı. Çektiğim her fotoğraf bana keyif verdi. Sadece bol ışıklı ortamlarda ışık şiddetini bir tık aşağı çekme ihtiyacı hissettim. Slow fee'yi bence çok kötülediler arkadaşlar, gereksizmiş gibi davrandılar. Ama bu çekimde mesela tek başımayım ve ağır çekim bir şeyler çekmek istedim arka kamerayla. Odak kaçmış. Ağır çekimde devamlı olarak odak almıyor çünkü. Bunu artık ön kamerayla yapabiliyorum. Arka kamera kadar kaliteli mi? Orası tartışılır ama ne yaptığımı görebiliyorum artık. Genel video deneyimi çoğu kullanıcıya vlog kameralarını bıraktıracak düzeyde net ve dinamik aralık anlamında bir o kadar başarılı. Elbette vlog kameranız öyle çok profesyonel bir şey değilse, karanlık ve aydınlık bölgeler için ayrı ayrı pozlama kullanıp bunları tek bir videoda birleştiriyor. Dolayısıyla yüzünüz de aydınlık, gökyüzü de patlamadan, beyaza kaçmadan videoda. Vlog çekmeyi düşünenleri kesinlikle teşvik edecek türden bir kalitesi var. Genel olarak ben hayli beğendim.
Bence iyi çıkıyor. Yüzüm sanki ama biraz makyajlandı değil mi?
Evet.
Bir şey yaptı, böyle mat bir renge büründü biraz. Ama güzel.
Neden? Çünkü 570X'imiz aslında bana soracak olursanız bizim 680X'ten yani daha güzel görünüyor bence. Yani şu anda da güzel gözüküyor. Bence kurunca da daha güzel gözükecek 570X ama işte burada ne var? Bu camı çıkarmak için arkadaşlar 4 tane vida sökmeniz gerekiyor.
iPhone 11'in çektiği fotoğrafları, videoları artık biliyorsunuz. Nasıl fotoğraflar çekiyor, videolar çekiyor, kalitesi nasıl? Bu konulara haizsiniz diye düşünüyorum. Ama bu işin çok önemli bir ayağı daha var. O da sosyal medyada paylaşım. Arkadaşlar, Twitter, Facebook, Instagram hepsinde paylaştığınız videolar ve fotoğraflar sıkıştırılıyor maalesef. Bu makinede çektiğiniz fotoğraflar, videolar paylaştığınızda aynı kalitede olmuyorlar maalesef. Dolayısıyla ben ne yaptım? Gerçekçi bir kullanım senaryosu oluşturmak adına iPhone 11 ile çektiğim fotoğrafları kendi Instagram hesabımda sabit bir story'de paylaştım. Fotoğraflar, videolar ve hatta canlı yayınlar. Sosyal medya sıkıştırmasından sonra aldıkları hali oradan görebilirsiniz ve şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü siz bu fotoğrafları çektiniz, videoları çektiniz, tamam buraya kadar her şey güzel ama yani sosyal medya sıkıştırmasından sonra hala beğeniyor musunuz o fotoğrafları, videoları? Bu çok önemli bir kısım. O yüzden lütfen Instagram hesabımı takip edin ve oradan sosyal medya sıkıştırmasından sonra fotoğraf ve videoların aldığı hali görün. Şiddetli tavsiye ediyorum. Tekrar vurguluyorum. Sonrasında arkadaşlar kamera benim için çok büyük bir öncelik ve Instagram benim için çok büyük bir öncelik. iPhone telefonların Android telefonlara göre API kullanımında Android tarafı sıkıntı yaşadığı için Instagram sıkıntı yaşadığı için iPhone'lar bir tık daha öndeler. Fotoğraf anlamında Android telefonlardan belki bir tık önde, orada çok fark yok ama asıl önemli fark diyelim ki 16'ya 9 bir video çektiniz. Yani böyle telefonu bu şekilde tutup bir video çektiniz ve story'de paylaşacaksınız. Arkadaşlar story'de Android telefonlarda o 16'ya 9 çektiğiniz video gerçekten çok fazla kalite kaybına uğruyor. Ama iPhone'larda hem dikey olarak çektiğiniz fotoğraflarda, videolarda hem de 16'ya 9 olarak çektiğiniz videolarda kalite kaybı çok çok daha az.
iOS 13.2.3 en azından en son güncellediğim hali bu. Piyasanın en performanslı yongasına sahip bir telefonda elbette hız ve akıcılık anlamında şikayet edecek herhangi bir şeyin olmaması gerek ki benim de bir şikayetim olmadı. iOS 13 ile beraber gelen bazı hatalar da yok değil arkadaşlar. Bazen bir fotoğraf paylaşmak istediğimde paylaşma menüsünün açılmaması, Bluetooth kulaklığın bağlantısını kestiğimde müziğin yarım saniye kadar telefondan devam edip kesilmesi gibi şeyler. Genel deneyimi zedelediklerini düşünmüyorum ben ama ufak tefek şeyler var. Düzeltiliyorlar, düzeltilmeleri gerekiyor. Bir Android'den geçtikten sonra arayüzü değiştirememek, özelleştirememek, özelleştirmeyi seven birisi için başlarda gerçekten sıkıcı gelebilir.
Android'den iOS'a geçen biri olarak, yani uzun zamandan sonra geçen biri olarak market tarafında da bazı deneyimlerim oldu. Çünkü Android tarafında çok fazla vakit geçirince iOS'un marketine gelince bazı şeyleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Uygulamalar üzerinden ben yola çıkmak istiyorum. İlki Photoshop Express. İki platformda da Android'de de iOS'ta da ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz indirebiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz. Kullanıyorsunuz bazı özelliklerini. Android'de her şey ücretsiz. Yani işte filtreler, fotoğraflarda yapabileceğiniz ince detay ayarları. Para isteyen hiçbir şey yok Android'de. Ama iOS versiyonuna geçiyorsunuz. Birebir aynı uygulama aslında ama filtreler, ışık efektleri ve bazı ince detay ayarları arkadaşlar paralı. Yani size sürekli şey diyor. İşte bu filtreyi kullanmak isterseniz işte pus giderme diye bir ayar var mesela. Şu kadar parayla bu uygulamayı şu kadar aylığına satın almak ister misiniz? Yani bu uygulama geliştiriciyle alakalı bir konu olabilir ama bir tarafta Android'de bedava tamamen her şeyle beraber iOS'ta neden paralı? Bilmiyorum açıkçası, yani burada ilk gördüğüm farklardan biri bu. İkincisi de Moments diye bir uygulama var. O da iOS'ta 40 liraya satılıyor. Kendim satın aldım, kullanıyorum. Profesyonel fotoğraflar çekmek için, videolar çekmek için kullanabileceğiniz çok çok güzel bir uygulama. Hatta Filmic Pro'dan da güzel bence. Ve keyifle kullanıyorum. Sonra dedim ki Android'de de var mıdır acaba? Android tarafına gittim. 40 liraya almıştım iOS'ta. Android tarafında 20 lira. Tamam, yine uygulama geliştiriciyle alakalı bir konu olabilir. Ama bir şeye daha geleceğim. Oyun oynarken veya herhangi bir ücretsiz uygulamayı kullanırken sürekli size şey diyor. Hadi bu uygulamayı satın al, reklamlardan kurtul. Sürekli böyle reklamlarla sizi boğuyor ve canınızı sıkmaya çalışıyor resmen. Dolayısıyla ben çoğu uygulamada sıkılıp premium özellikleri aldım. Yani amacını gerçekleştiriyor mu? Gerçekleştiriyor ama dediğim gibi Android'den iOS'a geçen biri olarak, hatta çok sevdiğim bazı uygulamaları burada bulmuş, kullanmış ve Android'de bulamamış biri olarak, yani Android market iyi, işte iOS kötü diye bir şey yok. iOS tarafındaki market kötü diye bir şey yok. Sadece uzun bir kullanımın ardından elde ettiğim deneyimi aktarmak istedim sizlere.
Stereo hoparlör kurulumu. Maksimum sesi gayet iyi. Distorsiyon yok. Detayları, detay ayrımı yeterince iyi. Net izler, ne baslar birbirlerini perdeliyorlar. Genel olarak sıcak bir ses profili var. Tok tonlara değiniyor. Dizi film izlerken keyifli. Masanın üstüne koyup bir şeyler dinlediğimde Bluetooth hoparlör olmadan mesela, böyle bir durumda da beni tatmin etti. Dolby Atmos destekli içeriklerde kesinlikle etkili, yön tayini kuvvetli. Ama destekli içeriklerde. En çok oyunlarda hissediyorsunuz. PUBG'de hissettim ben, nereden sıkıldığını size baya baya söylüyor telefon. Lakin ses anlamında ben en iyisi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi beraber dinleyelim, görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected. 6.1 inç ekran, 8.3 mm kalınlık ve 3110 mAh batarya. Android camiasıyla karşılaştırınca kıyas kaldırmıyor tabii. Ama iPhone ailesi içinde 2942 mAh bataryalı XR'a göre bir artış var. Otomatik ekran ışığı ve hücresel veriyle sosyal medya ve mail takibi, alışveriş uygulamalarında ve Instagram'ın keşfet kısmında gereksiz bir sürü vakit harcarım. WhatsApp, günde 1-1,5 saat kadar Spotify ve YouTube. Testler için bol bol fotoğraf ve video, yarım saat kadar telefon görüşmesiyle, ayrıca yarım saat kadar da PUBG, ki normalde telefonda oyun oynayan biri değilim ben, bu kullanımla ortalama 6,5 saat ekran süresi elde edebildim. Günü çıkarma konusunda hiç sorun yaşatmıyor. Bunu bir iPhone için söyleyebiliyor olmak en azından benim için gerçekten çok şaşırtıcı. Yalnız adaptörü 5 wattlık bir adaptör. Prolar gibi hızlı şarj destekli değil, hızlı şarj adaptörüyle de denedim ben telefonu. Bir şey değişmedi. Yaklaşık 3 saatte şarj alıyor telefon. Akşamdan şarjı bırakmanız icap ediyor. 802.11ax yani Wi-Fi 6 destekli. 2.4 GHz ve 5 GHz, 2 bantta da stabil ve menzil anlamında sorunsuz. Ben nasılma fotoğraf yedekliyorum, 4K video akışı alıyorum telefona mesela, sorun yaşamadım. Bluetooth V0 destekli, özellikle Sony WF-1000X ve Sennheiser HD450 ile kullandım, kopma, atlama yapmadılar. Akıllı saatimde Samsung Galaxy Watch. Sonuçta birisi Android Wear, birisi iOS. Yani sorun yaşayacağımı düşünmüştüm ben. Birkaç pürüz var gerçi ama genel olarak memnunum ben ikiliden. GPS performansı da sorunsuz. Uyduları bulması çok vakit almıyor. Bulduktan sonra da size haritada abuk subuk hareketler yaptırmıyor. Apple iPhone 11. Dediğim gibi ekranı, cihazı elime almadan şüpheye düşürmüştü beni ama elime alınca olumsuz bir tabloyla karşılaşmadım neyse ki. Oyun oynayan da biri değilim ama oyun performansı 60 Hz ekranlı telefonlar arasında en iyisi. Oyunlar sizin için bir öncelikse eğer çok iyi bir seçim. Benim önceliğim kamera, mobil fotoğrafçılığı seviyorum çünkü ve istediğim üzerinde oynanmamış doğal renkleri aldım. Hatta dediğim gibi aldığım görüntüler, mikrofon başarımı beni vloga teşvik etti. Batarya için iPhone'larda ben hep kullanıcılarımıza Plus'ını alın, Max'ını alın derdim ama bu noktadan sonra tabii Pro Max çok daha iyi bir batarya başarımına sahip ama özellikle Plus'ı olsun, Max'ı olsuna gerek kalmamış. Uzun lafın kısası, iPhone 11, bir iPhone benim için ilk defa bu kadar doyurucu ve heyecanlı oldu. Platform değiştirmeyi düşünenler için çok güzel bir adım. En büyük önceliğiniz benim gibi kameraysa eğer 7-8 bin TL bandında bence başka bir telefona bakmayın, bu kadar net.
Evet, böylelikle sizlerle beraber iPhone 11'i incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim telefon hakkında değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına belirtin. Ben oradan cevaplıyor olacağım. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşabilirsiniz. Telefonla alakalı sorabilirsiniz, başka bir telefonla alakalı soru sorabilirsiniz, hayatla alakalı soru sorabilirsiniz. Vaktim olduğunca ben yine oradan da cevaplıyor olacağım sorularınızı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.